İpek Yolu.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte sevgili dinleyiciler. Yine İstanbul konuşacağız. Geçen haftadan başladığımız ve bu haftada şekillenecek, tatlanacak, renklenecek bir konumuz var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugün İstanbul'da biraz kültür sanat atmosferini koklamaya çalışacağız. Biraz o coğrafyayı tanımaya çalışacağız. Bir kere geçen hafta dediniz ki zannedilenin aksine eski İstanbul'da okuma yazma bilen ya da kitaba sevdalı, evinde kütüphanesi olan insan sayısı bilinenin ya da tahmin edilenin üzerindeydi.
Evet, yani şimdi şöyle eski devirler için konuşursak bu Avrupa'da da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Herkesten çok entelektüel olması, çok kitap okuması, çok kültürlü olması beklenmez. Yani eski düzende, yani ziraat ağırlıklı cemiyet yapısında bu Avrupa'da da böyleydi, Rusya'da da böyle, Türkiye'de de böyle, Şark'ta da böyledir. Yani köylülerden, esnaftan çok kültürlü olması, çok kitap okuması beklenmez. O zamanın şartları böyleydi. Ama entelektüel camia dediğimiz mürekkep yalamış, mektep medrese görmüş kimseler hakikaten entelektüelliğin hakkını veren kimselerdi. Osmanlıca'da bunun karşılığı olarak kemali tabiri kullanılıyor. Entelektüel için kemali bir şahsiyet. Yani sözü sohbeti dinlenir, her konuda görüş beyan eder, isabetli ve tedbirli bir insandır. Çok kitap okumuştur, çok insan tanımıştır, çok yer gezmiştir manasına gelen.
Kemale ermekle bir
var tabii. Bağlantısı. Yani o seviyede kemale gelmiş. Yani olgunlukla alakalı, olgunluğa mensup bir insan manasına. Kamil demiyor da kemali. Osmanlıca bir tabir. Bazı cenazelerden sonra tereke dağıtılmasında bulundum da öyle terekelerden, yani miras mallarından ölü kütüphaneler çıktı ki hayret edersiniz. Yani bu kitabın da orada bulunmasına hayret edersiniz. Üç aşağı beş yukarı zaten Osmanlı entelektüellerinin, münevverlerinin, kemalilerinin terekesine bıraktığı kitaplarda bir ortak kitaplar vardır. Herkesin rafında bulunması gereken tarih, tarihe mensup, dine, efendim güzel yazıya.
Başvuru kitabı.
Evet, bunlar mutlaka her entelektüelin kitabında bulunur. Yani bir takım din kitapları. Bakarsanız tefsir, hep aynı tefsir hemen hemen onlarda da vardır. Hadis, fıkıh, inanç esasları hepsinde vardır. Tasavvufa dair bir iki kitap. Bakarsanız üç aşağı beş yukarı bunlar hep aynıdır. Osmanlı tarihi, İslam tarihi, peygamberler tarihi bakarsanız üç aşağı beş yukarı hepsinde o kitaplar mevcuttur, bulunur. Güzel yazı teknikleri, işte güzarı inşa mesela. Bununla ilgili yazılmış çeşitli kitaplar vardır. Güzel yazı yazma. Mektuplarda, dilekçelerde, bir takım vesikalarda kullanacak klişe ifadeler. Bunların toplandığı kitaplar. Hemen her hepsinin kütüphanesinde bunlar vardır. Bunlardan başka o şahsın ilgi sahasına, merakına dair kitaplar da vardır. Edebiyata meraklıysa divanlar, inşa kitapları. Efendim tasavvufa meraklıysa tasavvuf kitabı. Dini ilimlere meraklıysa daha fazla dini kitap. Tarihe meraklıysa tarihi kitap. Bunlar bulunur. Ve yine aynı şekilde her entelektüel kimsenin kütüphanesinde kanunlara dair bir kitap, astronomiye dair bir kitap, matematik, geometriye dair bir kitap, tıpla alakalı bir kitap mutlaka bulunuyor.
Şimdi bu kitapları bizim orta öğretim ya da lise seviyesinde okutulan kitaplar gibi mi değerlendirmek lazım? Yoksa daha uzmanlık gerekiyor?
Şimdi şöyle, böyle kitaplar ama şimdiki orta öğretimde, lisede okutulan kitapların biraz daha kapsamlı. Belki o zaman için bilgi sınırlı olduğu için teknik konularda. O teknik konulardaki bilgilerin hepsi var içinde. Biraz daha etraflı. Fakat hüviyet itibariyle öyledir. Yani lise seviyesindeki. Ama tabii ihtisas gerektiren kitaplarda dediğim gibi o kimse edebiyata meraklıysa onun kütüphanesinde bilumum divanlar ve edebi kitaplar bulunur. Artık edebiyat fakültesi bitirmiş. Hatta edebiyat fakültesinde hocalık yapanların kütüphanesinde bulunan kitaplar gibi kitaplar onda bulunur. İster o sahada uzman olsun ister olmasın. Merak. Çünkü önemli bu konuda. Şimdi bu kitap ehli irfanın en kıymetli malı. Herkes altın, gümüş, eşya, hayvan, arazi bırakırken kitaba meraklılar da kitap bırakıyor. Ne kütüphaneler bırakıyor. Bütün servetini kitap yolunda harcayanlar var. Duyduğu bir kitabı bulmak için servetini harcayanlar, diyar diyar gezenler var. Kitap dostlarının çok iyi bildiği Ali Emeri Efendi bir kitabı bulmak için Yemen'e tayinini istemiş. Kitabın orada olduğunu öğrenmiş.
Enteresan. Peki evet. Bu PTT. İz sürme sevdası, yani tek bir kitabın şimdi, peşinde bu kadar koşma.
Şimdi mesela avcılar, kuşçular nasıl bir arada toplanır, onların kahveleri vardır, birbirlerinden haberdar olurlarsa, hı hı. Kitap meraklıları da birbirleriyle görüşürler. Biraz haset demeyeyim de kıskançlık da vardır bunlarda. O kitap onda var, bende de olsun. Hı hı. O kitabı ben de bulayım. Veya iyi ilişkiler kurup o kitabı en azından görmek ister yani. Sadece görmek.
O bile bir paye midir?
Tabii, o kitabı ben gördüm. Hatta İyi okudum. Yani sayfalarını çevirdim, hı-hı, birkaç yerini mütalaa ettim. Bu bile bir payedir. Tabii o zamanlarda şimdiki gibi matbaa yaygın değil. Hı-hı. Var ama yaygın değil. Fotokopi yok, mikrofilm yok. Peki bu kitaplar nasıl elden ele geziyor? Bunun için hattat denilen bir zümre var bu işle, hı-hı, geçinen. Bunlara yazdırıyorsunuz bir nüshan.
Yani siz kitabı birisinden ödünç alıyorsunuz. Parasını verip bu kitabı yeniden yazdırıyorsunuz. Peki şu geliyor aklıma. Mesela yazarlar yazdıkları kitaptan gelir olarak telif alırlar. O yazarın tek geliri kitapla ilgili budur. Eskiden kitap gelir getiren bir şey değil
maalesef,
miydi?
Maalesef ne çare. Şimdi bile çok yazar kitaplarından bir kuruş para almaz, hatta masraf eder. Yani çok süper insanların ilgisini çeken bir sahadaki, o da romanlardır ya, politik yazı kitaplardır. Onun dışında kitaplardan kolay kolay insanlar para kazanmaz. Eskiden de böyle. Bu kitap yazarları zaten ya müderristir, ya kalemde katiptir. Yani bir yerden maaş alır, bunu hobi olarak yapar. Bu kitabın yazılıp yayılması onun için bir haz olarak, bir şeref olarak yetmektedir. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi Osmanlılar'da da, eski şark dünyasında da şöyle bir adet var. Sanatkar kitabını yazar ve bunu bir devlet büyüğüne,
evet,
ithaf eder. İthaf, tuhve, hediyeden geliyor, hediye eder. Kitabın başına bu kitap Semerkant hükümdarı, faziletli, mehabetli, devletli, şevketli falanca, işte zamanımızın güneşi, fakirlerin sığınağı, zenginlerin şey övülür. Filancanın oğlu filanca hazretlerine, şahtır, beydir, esnaftır, neyse, ithaf olunmuştur ve onun sahi vayesinde yazılmıştır diye.
Onun yazar, korumasında yazılmıştır.
Bu kitap onu arz eder. Efendim bunun karşılığında o kimse,
yazar,
bey, paşa, sultan neyse, bu yazara, hı hı, caize adıyla bir mükafat verir. Karı o olur.
Yani yazdığı eser karşılığında böyle bir para alır.
Evet.
Peki para karşılığı yazılır mı? Yani bir hükümdar dönemin ünlü şairlerinden birini,
tabii, bana bir divan yaz der. Ve ben işte bir sefere gittim geldim. Bu seferde şu şu şu hadiseler oldu. Bunu mazlum olarak bir İskendername gibi yaz der. Şehrengiz yaz der. Filanca benim baş şehrimi öv der. Karşına para verin der. Tabii o da sanatını icra eder. Efendim bu çok belki hoş gelmeyebilir insanlara ama sanatkarlar her zaman şah dünyasında da, batı dünyasında da ileri gelenlerin himayesinde yaşamışlardır.
Ama şu anda da bir yayın eviniz varsa eğer, yayın evinden, evet, birisi sizi arayıp şu şu şu konularda bir roman, tabii, istiyoruz, doğru, der. Ya da siz bir hikaye yazmışsınızdır, çok kısa bir yazı yazmışsınızdır, bunu romanlaştır der. Der. Böyle sipariş üzerine, doğru, yazılar var.
Politik yazılar isteniyor, ilmi yazılar isteniyor, tabii şu konuda
biyografiler isteniyor. Ya da mesela ünlü bir iş adamı, bir yazarı çağırıp benim hayatımı, benimle ilgili çıkan yazıları toplayıp bir biyografi oluştur,
evet, diyor,
diyebilir.
Aynı bunun gibi. Bilhassa şairler, hatta fıkıh adamları, yani İslam ilimlerle uğraşanlar, fen ilimleriyle uğraşanlar mutlaka bir ileri gelenin himayesinde yaşamışlar. Efendim bir kitap yazılmış. Hı hı. Bu kitabın çoğaltılması için hattatın çoğaltması gerekiyor. Hı hı. Tabii bu kitabın sahibi bu kitabın okunması için kira isteyebilir. Bu kitabın çoğaltılması için para isteyebilir.
Bu onun hakları arasında.
Tabii kendi kitabıdır netice itibariyle. Hı hı. Dolayısıyla bu da o kişiye ödenir. Yani kişi bir kere kitabı alırken bir para öder. Hı hı. Cüzi bir para. Kendini alsa o kadar değil. Onu yazdırmak için de ayrıca para öder.
Yani o kitap bendeyse eğer, siz de o kitabı yazdırmak istiyorsanız, bunu yazdırabilmek için bana, evet, yani kullanıcıya.
Evet, ben de 15 gün dursun.
Kiralama gibi.
Sana bir altın vereyim. dersiniz. Hı hı. Ya işte ne kadarsa bir para.
Tabii bu sözünüzü kestim, çok hani ucunda işte Yemen'e gidecek kadar değerli bir kitapsa.
Tabii işte bakın ödenenler... adam postanede çalışan adam, İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insan, sırf o kitabı görmek için ve icap imkan bulursa da kopya etmek için Yemen'e gidiyor. Hattata verecek parası yoksa ne yapıyor? Kitabı ödünç alıyor. Gece gündüz onu yazıyor.
Tabii sayfalar dolusundan bahsediyoruz. Sakal dolusu,
500-600 sayfalık kitap bu.
Ve şimdiki gibi sadece yazmaktan da geçmiyor. Süslemesiyle, cildiyle bir eser oluşuyor.
Bir de tabii hattatlar şöyle. Hattatla anlaşıyorsunuz, kitabı veriyorsunuz. Hattat o kitabı yazıyor. Ev sahfını, fiyatını size söylüyor. Sonra onu sizin talebinize göre kenarını varak işletiyor veya sayfaları önceden işletiyor. Onlara yazıyor. Sonra onu mücellite veriyor. Güzel bir cilt yapılıyor. Kitapsa geldiği zaman zaten bir sanat eseri olarak geliyor. Bırakın içindeki muhteviyatı. Siz onun için yazdırıyorsunuz. Kitapsa bir sanat eseri olarak geliyor. Ve bugün günümüzde kütüphanelerde ve hususi koleksiyonlarda böyle kitaplar mevcut.
Var, evet.
Şimdi o zamanlar kitap okumak entelektüel, münevver kimseler için çok zevkli bir hobi. Onlar kitap okumak, kitap sahibi olmaktan iftihar ediyorlar. Ama bu kitapları, kütüphanemizde boş bir yer var, onu süsleyelim, gelen giden kitabı var desin diye değil. Hı hı. O kitapları hakikaten okumak, o kitaplardan istifade etmek ve o kitaplardaki bilgilerle halkı, çevresini aydınlatmak için kullanıyorlar.
Az bulunmasıyla değerli galiba.
Tabii tabii, yani kitap yazılıyor, az bulunuyor. Hı hı. Düşünün, izini sürüyorlar. Ondan bir nüsa filanca yerde var. Bir nüsa filanca yerde var. Ha, bu arada başka bir problem çıkıyor. Bunu yazan hattatlar bazen nüshalarda atlamalar, eksilmeler, yanlış yazmalar oluyor. Bu sefer titiz birisi ise orada bir tıkanma görürse, hı hı, onun bir başka nüshasını arıyor. Acaba bu doğru mu yazıldı? Nitekim nüsha farklılıkları var. Hı. Bir cümle atlanmış. Bir kelime atlanmış. O kelimenin yanında burada başka kelime var. Heh diyorsunuz, tamam, doğrusu bu. Burada bir hattat hatası var. Hı hı. Yaygın bir tabir vardır. Hattatlar bizi mazur görsünler. Küllü hattatın cahilin diye. Hattatlar hep cahil olurlar diye. Veya yazmaktan okumaya fırsat bulamıyorlar diye. Umumiyet hattatlar hakkında bir menfi kanaat vardır. Tabii hattatlık bir meslekti eskiden. Şimdi hobi sanat olarak yapılıyor. Hı hı. O zaman bir meslekti. Hattatın işi onu çoğaltmak. Şimdi ben bazen vaktiyle 10 parmak daktilo yazanlara yazılar yazdırdım da, ne yazdığını biliyor musun derdim. Hiç ben bilmem diyor. Ben bakarım, fotoğraf gibi koyarım. Neden bahsettiğine dair tek bir şey kalmıyor tarım.
Tabii ilgiyle alakalı,
tabii,
bir şey.
Onun ilgisi yok. Ona, tabii. O işi olarak yapıyor. İşte hattatlar da onu iş olarak yaparlar. Ama bazı uyanık hattatlar yazarken o kitabı okur, anlar. Hatta, kendine de bir nüsha alır. Ve böylece kütüphane kurar ve böylece alim olarak tanınanlar vardır. Mesela İslam dünyasında çok meşhur Ali Yülkari isminde Heratlı, Afganistan'daki Herat'tan bir alim vardır. Mesleği hattatlık. Ciddi bir ilim görmemiş. Ciddi bir medrese okumamış. Ciddi bir hoca görmemiş. Fakat mesleği hattat, çok da güzel yazısı varmış. Çok sayıda kitap okuduğu için sonra bu kitaplar sayesinde gelişmiş. Bu kitaplara yaptığı notlarla kendisi kitap yazmış. Meşhur bir alim olarak tanınmış ki entelektüel çevrede aslında Ali Yülkari çok tutulmaz. Ekstrem uç görüşleri vardır. Esassız bazı görüşleri vardır. Bilhassa Hazreti Peygamber'in pek çok hadisine uydurmadır demesiyle, Hazreti Peygamber'in anne ve babasının mümin olarak ölmediklerine dair iddialarıyla tanınmış cüretkar birisidir Ali Yülkari. Çok meşhurdur. Fakat şöhretini hattatlıkla yapmıştır. Bunu da çok kimse bilmez. Ali Yülkari'yi herkes tanır. Her hatta Ali Yülkari demiştir ama ya, Ali Yülkari'nin bir de öyle bir yetişme tarzı var. Hattatlıktan yetişme.
Akıllı bir insan
fakat
için.
Fakat takdire şayan tabii ki. Yani ciddi bir medrese eğitimi görmeden sırf istinsah ettiği, istinsah nüshalama, çoğaltma demektir. Bu kitaplardan öğrendikleriyle alim olmak tabii büyük bir mazhariyet. Hı hı. Ama tabii usulsüz vüsül olmaz. Bir şeyin esası, metodolojisini elde etmeden sona varmak mümkün değil. En azından isabetli neticeye varmak
bazen
mümkün
böyle
değil.
Hatalar olabiliyor. Oluyor, demek tabii ki yöntem
yani,
önemli.
Ali Yülkari evet çok okumuştur. Bir şöhret sahibi olmuştur ama pek haklı bir şöhret değil bu. Ama işte hattatların böyle imkanları da var. Yani öğrenmek. Fakat umumiyetle hattatlar otomat. Baktığını yazdığı için çok zaman o kitapta ne yazdığını bile bilmezler.
Çok hızlı mı yazarlar?
Hızlı yazarlar evet. Çünkü bir an evvel yetiştirirse parayı çok alır. Hı hı. Sıradaki işe geçer. Hattatların işi hep her zaman boldur. Yani hattat devamlı çalışır. Çünkü bilhassa büyük ilim merkezlerinde İstanbul gibi, Herat gibi, Tebriz gibi, İsfahan gibi, Bağdat gibi, Şam gibi, buralarda ilmi hayat çok canlıdır. İnsanlar biraz da medrese talebeleri bu hattatların kapılarını aşındırırlar. Ders notlarını çoğaltmak için. Şimdi fotokopiler var ya, hı-hı, üniversitelerde. Onların da, onlar verini, daha basit. Onlar daha basit hattatlara, daha ucuza işleri yaptırırlar. Zarifler takımı daha meşhur hattatlara.
Kendi aralarında kategoriler,
tabii kategorileri var, vardır. Hı-hı. O her hattata yazdırmazlar. Meşhur, hı-hı, hattatlara yazdırırlar. Çünkü onlardan, onların kitaptan anladığı, daha önce de anlatmıştık, eskiler, ecdadımız her şeyi bir sanat olarak, bir iş olarak görmüş. Su içmeyi bile su içme dememiş. Ciddiye almış. Elbette ki bir kitap yazdıracağı, hı-hı, zaman da o kitap aynı zamanda bir sanat eseri olmasını istemiş. Hı-hı. Onun için ciddiye almış. Onun için hattatlar arasında da kategorileşme var.
Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar sohbetimize devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile programımız devam ediyor. Eskileri, kitapları, o kitapları çoğaltanları, hattatları konuşuyoruz. Ama tabii kitap söz konusu olunca hep daha çok erkeklerin ilgisinden bahsediyoruz. Gerçekten böyle mi? Kitap daha çok erkeklerin yanında mı kalmış, yoksa yazar ve okur olarak kadınlarda var mı?
Şimdi daha önceki programlarda da zamanı geçtikçe söylüyoruz. Tarihi hadiseleri, o zamanın şartlarını, o zamanki örf adetleri, bakış açısını nazara alarak değerlendirmek lazım. Bu anlattığımız devirler kadının içtimai hayatta çok fazla olmadığı, çalışmadığı, mekteplerde muallim, medreselerde müderris olmadığı bir zamana dair. O zamanlarda hanımlar umumiyetle ev hanımlığı ile iştigal ediyorlar. Ve dolayısıyla ev hanımlarının da çok fazla bir eğitim ve çok fazla bir kültür sahibi olması beklenmiyor. Ama bu hanımların yaygın kanaatin aksine cahil kaldıkları, içtimai hayata girmedikleri manasına da gelmiyor. Bir kere İslam kültüründe, İslam tarihinde çok meşhur İslam bilginleri vardır. Mesela Alaaddin Semerkandî isminde büyük bir Hanefi alimi vardır. Semerkant'ta yaşamış ve Hanefi mezhebinin en meşhur kitaplarını neşretmiş. Mizan isminde bir metodoloji kitabı mühimdir. Tuhvetül Fukaha isminde bir kitabı da çok meşhur. Bu kitabı yazdığı zaman, ha bir de kızı var Fatıma isminde. Fatıma'yı babası özel olarak yetiştirmiş, en az kendisi kadar büyük bir alim. Birine fetva verdiği zaman kızının da imzasının altında bulunmasını ister. Kızıyla istişare eder. Sen ne diyorsun bu konuda? Kızı da mütalaa verir. Düşünün, derin konularda, dini konularda. Beraber imzalı olarak baba kız kitap neşrederlerdi. Bu Fatıma'ya çok talip oldu. Alim bir hanım almak için.
Sıraya demek girdi. Ki değerli bir şey. Alim birisi.
Peki kimle, kimle evlenecek Fatıma Hanım? Alaaddin Semerkandî'nin kızı. Bu hikaye gibi ama olmuş bir hadisedir. Alaaddin Semerkandî dedi ki, kızının da tabii görüşüyle, benim Tuhvetül Fukaha isimli kitabımı en mükemmel kim şerh ederse, açıklarsa, hı hı, eskiden kitaplar
yorum istemiş
önce yani, bir metindir. Metin, o konuda bir metin kitabıdır. Sonra onun tabii açıklanması icap eder, ona bir şerh yazılır kenarlarına.
Biz şerh düşmek diyoruz,
şerh düşmek,
şimdi
açıklama, hı hı, demektir. Şerh zaten not, açmaktan gelir. Bazen şerhe de ilave bilgiler gerekirse kitabın alt tarafına dipnot gibi, hı hı, haşiye yazılır. Haşiye de dipnot demektir. Dolayısıyla bir kitap üç kişinin emeğiyle oluşur. Metni yazan, şerh eden, ilaveler yazan. Bir kitapta en az üç kişinin emeği bulunur. Kim diyor benim bu Tuhvetül Fukaha isimli kitabımı şerh ederse en güzel kızım ona vereceğim. Herkes sıraya giriyor. Adam uyanık. İlmi hayat gelişsin diye kitabının şerh edilmesini istiyor. Bir sürü şerhler yazılacak. Bu ilmi hayatı geliştirecek. Yarışmada Kâsani isminde, Muhammed Kâsani isminde, Kâsan diye bir şehir var Semerkant yakınında, oralı bir alim, Bedâyus Sanâi fi Tertîbi Şerâi diye bir kitapla en güzel onu şerh etmeye muvaffak oluyor. Hakikaten Bedâyi'nin şerhi o zamana kadar alışılmadık bir kitaptır. Ve kızla evleniyor. Meşhur mesel: Şeraha tuhvetahu zavvaca bintahu. Tuhvesini şerh etti, kızıyla evlendi.
Güzel.
Evet, Tuhve kitabını şerh, hı-hı, etti, kızıyla evlendi. Bu Fatıma Kâsani ve kocası bu sefer beraber fetva vermeye başladılar. Yani kocası birine bir fetva verince, fetva demek dini konularda ki meselelerin çözümünü ihtiva eden cevaba denir. Sual cevap, ona fetva denir. Fetvayı veriyor, hanımının da imzası, yani biz hanımla beraber ittifakla karar verdik. Hanım bu kadar itibarlı.
Evlendikten sonra da devam ettirmiş, bu da bir güzellik.
Evet,
yani kapatmamış önünü, tamam
hatta,
artık buraya
hatta
kadar
yeni dememiş. Bir medrese kurulmuş Şam'da. Nurettin Zengi zamanında Şam'a gelmiş, Şam'da medrese kurmuş. Ders vermiş bu Kâsani. Baba vefat etmiş tabi, Alaaddin Semerkandî. Hanımıyla beraber. Sonra hanımı dönmek istemiş artık. Memleketini özlemiş. Hatta Fatımiye Medresesidir. Hanımın ismini vermiştir o medreseye. Dönmek istemiş. Şam hükümdarı rica etmiş efendim. Dönmeyin demiş. Ben demiş dönmeden yapamam. Benim hocamın kızı dönmek istiyor demiş. Ben onu hiçbir zaman kırmadım şimdiye kadar demiş. Düşünün, bir medresenin müderrisi, rektörü, hükümdar yanında itibarlı, hanımı memleketine dönmek istiyor. Bütün o makam, mansıp her şeyi bırakıp memleket dönüyor. Yani bunlar İslam tarihinde var.
Tabii bu kadına verilen değeri kadına de verilen gösteriyor. Değer,
evet, benim hocamın kızıdır. Ben onu asla kırmadım diyor şimdiye kadar. Çünkü ona yaptığım muamele benim hocama yaptığım muamele demektir. Hocam öldü ama ruhu haberdar olur. Peki diyor sultan. Hemen hanımına rica ediyor. Git diyor. Muhammed Kasani'nin hanımını razı et diyor. Sultan Hanım, hükümdarın karısı, hediyelerle Fatıma Kasani'yi ziyarete geliyor. Rica ediyor. Fatıma Kasani de onurlu bir kadın tabii. Peki efendim diyor. Yani siz buraya kadar geldikten sonra ben kabul ediyorum burada kalmayı. Düşünün. Ne demek? Karı sözüne mi gidiyorsun sen? Demiyor.
Şimdilerde hanımı, olduğu gibi.
Hanımı razı ediyor. Hükümdar. Ben emrediyorum. Hanımınız benim hükümdar, sözüme uymak zorundadır. Demiyor. Bunlar enteresan şeyler.
Ama bunlar gönül işleri zaten. Evet. Mesele o.
İşte İslam tarihinde bu Fatıma Kasani bir tane değil. Evet çok değil ama var. Var. Yani nasıl naibelikle, hükümdar naibeliğiyle, vekilliğiyle gerek Osmanlı Devleti'nde gerek Memlük Devleti'nde, Eyyubi Devleti'nde, Hindistan'da çok önemli roller oynayan, devletleri uçurumun kenarından döndüren hanımlar varsa, Hatice Terhan Sultan gibi, Mahbey Kerkösem Sultan gibi, Şeceret-i Dür gibi, efendim Raziye Begüm gibi Hindistan'da naibelik yapmıştır. Küçük hanedan boşlukları olmuştur. Küçük çocuk geçecek, hükümdar ölmüş, yerine geçecek kimse yok. Bu geçiş dönemlerinde çok önemli roller oynamışlardır kadın hükümdarlar.
Genelde bu geçiş dönemleri de özellikle isyana uygun dönemler.
Tabii. Çünkü hükümdar ölmüş. Askerlerin, vezirlerin bağlılık sözü, biat ettikleri kimse ölmüş. Dolayısıyla biat ettikleri kimse yok. Her şey yapabilirler. Evet. Yağma, öldürme, her şey serbest. Bu kritik zamanlarda gerek Osmanlı Devleti'ne gerek diğer Müslüman Türk hükümdarlarındaki o naibe kadınların rolü inkar edilemez. Kim ne derse desin. Yani kadınlar saltanatıymış, uyumuş buymuş ama hadiseye öyle bakmak sığ bir bakıştır.
Merak ettiğim şu. Peki neden bunlar şimdi yazmanın, çizmenin bu kadar kolay olduğu, üretilenin çoğaltılmasının ve yayılmasının bu kadar basitleştiği bir dönemde bu kadar az yazılıyor, yazılanlarda hep yanlış tarafından
efendim,
yansıtıyor?
Tarih çok kritik bir ilim sahası. İdeolojiler ve paradigmalar burada çok rol oynuyor. Herkes kendi ideolojisinin, kendi bakış açısının destekleyecek olayları ön plana getiriyor veya hadiseleri o açıdan yorumluyor. Osmanlı tarihinde kadınların önemli rol oynadıkları devirler olmuştur. Hadiseye bir açıdan bakarsanız, vay be, kadınlara emanet etmişler, karı sözü geçmiş, olacak iş mi bu? Bir bakış açısı budur. Hadise aynı, yorum bu. Ama bir taraftan da bakarsanız ne dirayetli kadınlarmış. Memleketi en kritik zamanlarda kendilerini öne atarak idare etmişler, uçurumdan kurmuşlar. Bu da bir bakış açısıdır. Hadise aynıdır.
Ve bunlar tarihe mal olmuş
isimler. Tarihe mal olmuş isimler. Kim ne derse desin. Ve bunlar yaptıkları hayır eserleriyle, sanat eserleriyle imparatorluğu en yüce köşelerine donatmışlardır.
Şunu merak ediyorum. Şimdi eskiden yaşanan olayları, devletin yaşadığı olayları yazanlar var.
Evet, bak anüvisler var.
Peki bu tarihi, yani bizim o tarihin boşluk dediğimiz, işte kadınların yönettiği dönemleri de yazmamışlar mı?
Yazmışlar. Mesela Naima bunu en açık sözle yazan bir kimsedir. Ve Naima bir taraf en yakın vakanüvistir. Vaka Hatice Terhan Sultan'ı çok sever. Hatice Terhan Sultan'a karşı çıkanlara da Hatice Terhan Sultan'ın büyüklüğünü, iffetini ve akıllılığını anlayamamış kimseler olarak söyler. Fakat vakanüvistler umumiyetle yorum yapmazlar. Hadiseleri olduğu gibi anlatırlar. Tabii bu hadiselerde bazen onların önem vermeyip ihmal ettikleri kısımlar da olabilir. Fakat vakanüvis tarihi sadece vakanüvislere itibar ederek bile doğru bir Osmanlı tarihi öğrenmek ve yazmak mümkündür.
Yani onlar sadece kronoloji mi oluşturur?
Kronoloji oluşturuyor. Fakat el verir ki bunun için tabii bir altyapı lazımdır. Yani Osmanlı vakanüvislerini okuyup anlamak için bir kere siz Valide Sultan nedir, harem nedir, cariye nedir bunları bileceksiniz. Osmanlı maliyesi nedir, ordusu nedir, padişah nedir bunu bileceksiniz. İslam hukuku, İslam kültürü, Osmanlı edebiyatı, Osmanlı coğrafyası. Bunları bilmeden bunları anlamak mümkün değil. Yani bu tarihleri anlamak çok iyi bir altyapıyı ve paradigmalardan, ideolojilerden arınmış olmayı, objektif olmayı gerektiriyor. Bu iki şartı kendisinde cem etmiş bir kimse bu vakanüvislerden gayet güzel Osmanlı tarihini bilebilir. Fakat maalesef bugün modern tarihçilerde bu iki unsur bir arada olsa bile çok eksik olarak, altyapısız olarak bir araya gelmiş. Altyapı zayıf ve ideolojilerden ve paradigmalardan da olabildiğince arınmış değil. Ne kadar objektif olsa da Yani kırıntısı bile olsa bu hadiselere tesir ediyor.
Tabii şimdi baktığımız zaman geçmişi yorumlamaya, okumaya çalışıyoruz. Bir kere şu anda anlayamadığımız bir dilden bahsediyoruz. İkincisi şu anda anlayamadığımız bir yaşama biçimini konuşuyoruz.
Şimdi bizde şöyle bir esaslı bir problem var. Bu Avrupa'da, Amerika'da veya başka şark ülkelerinde yok. Bir kere bizim alfabemiz değişmiş yakın bir geçmişte. Uzak bir geçmişte değilse belki daha kolaydı işimiz ama yakın geçmişte değişmiş. Dolayısıyla tarih kayıtlarımız hep eski bir, okuyamadığımız, bilmediğimiz bir dilde. Çok kimsenin bilmediği bir dilde. İkincisi, konuşulan dil tabii seyrine bırakılmamış. İngiltere'deki gibi veya başka dünyadaki gibi dilin bir canlıdır dil. Tabii bir seyri vardır. Bazı kelimeler unutulur, yeni kelimeler girer. Bizde dışarıdan müdahale olmuş ve dil başkalaşmış. Yani Türkçe dediğimiz bambaşka bir dil konuşuluyor. Çoğu Türkçe olmayan kelimelerle konuştuğumuz sığ bir dilimiz var. Dolayısıyla ecdadımızın konuştuğu pek çok kelime, ifadeler ve bugün biz uzağız. Üçüncüsü hayat tarzımız, sosyal hayatımız, dünyaya, hadiselere bakış açımız esaslı bir şekilde değişmiş. Osmanlılar'da hayata bakış açısının en önemli merceğini İslamiyet oluşturuyor. Dini bakış açısı bugün oldukça zayıflamış durumdadır. Örf ve adetler. Bunlar bugün de öğrenilmeyen, bırakın uyulması, öğrenilmeye lüzum bile gösterilmeyen bir mercek. Dolayısıyla bunlardan bu kadar uzak olan kimselerin Osmanlı tarihini, Osmanlı'daki olayları anlaması son derece zor. Önce bu mercekleri bir kere incelemek lazım. Osmanlı'yı hangi açılardan ele almamız lazım? İşte bu altyapı çok önemli. Bu altyapıyı bugün edinecek bir ne yazık ki eğitim kurumu da yok.
Şimdi yani, şunu düşünüyorum, sözünüzü keseyim ama mesela İngilizceyi, Fransızcayı, Latin dillerini sonuçta şu anda dışarı çıktığınızda en azından lisede okuyan kişiler en azından bu dillerden bir tanesini biliyor.
Evet.
Ama çok yakın tarihimize ait Osmanlıcayı bilenlerin sayısı çok
bunu
az.
Bunu anlamak da mümkün değil. Yakın tarihe kadar entelektüellerin çoğu Osmanlıcayı bilirdi. Hatta üniversitelerde YÖK'ten önce Osmanlıca bilmeyen doçent olamazdı. Ama son yıllarda Osmanlıca bilmek aranmadığı gibi Osmanlıca bilmeye kıymet de verilmiyor. Osmanlıca bilenler de ciddiye alınmıyor. Vaktiyle bir eğitim şurasında orta ve liselere seçmeli Osmanlıca dersi konulması gündeme geldi. Devrim yobazları ayağa kalktılar. Olur mu böyle şey? Neredeyse linç edeceklerdi konuşmacıları. Halbuki yani bu iş geçmiş. Artık rejim oturmuş. Kimsenin...
Bu da bir rejim tehdidi gibi algılamak yanlış.
Ama bu çok yanlış. Bu işte üçüncü dünya ülkelerinde olan şeylerdir. Yani vaktiyle Doğu blokunda gördüğümüz şeylerdir. Yüksek Sovyet ilkelerine aykırı, komünizm ilkelerine aykırı diye çok şeye mani olunurdu. Bizde de maalesef bu var. Bunun ondan alakası yok. Şu anda Osmanlıca bilen sayısı son derece az. Koskoca bir kazada eskiden 3-4 kişi bilirdi. Şimdi ben eskaza gittiğim yerde tapu ve nüfus kayıtlarını okuyacak kimse yok. Bana diyorlar hatta bir şeyimiz var bakar mısınız? Düşünün koca bir kazada Osmanlıca okuyacak hatta vilayetlerde. Osmanlıca okuyan kimse yok. Osmanlıca bir yazıyı okuyacak kimse
şimdi
yok.
Şimdi kendimizden pay biçelim yani uzağa gitmeye gerek yok. Evet. Hani burada iki kişiyiz ben şahsen bilmiyorum.
Evet. Hani belki... Biz de ihtisasımız olduğu için öğrendik. Ama yani
Kur'an-ı Kerim okumakla da şey değil harfler aynı.
Birebir aynı değil. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenler belki daha kolay öğrenebilir ama... Yani Kur'an-ı Kerim Osmanlıca demek değil. Osmanlıcanın da ayrı bir eğitimi var. Vaka bu zor değil. Kendi kendine bunu öğrenmek mümkün. Her şey gayretle mümkündür. Bugün Osmanlıca el kitapları vardır. Bunu alan, okuyan, ciddiye alan, isteyen ve egzersiz yapan kimse Osmanlıyı okuyabilir ve yazabilir. Ama bunu yapan bile yok. Gençler zaten şimdi yani iyiler, hoşlar fakat son derece ilgisiz, son derece dikkatsiz ve sığlar. Bu çok üzücü. Yani yakın zamanda gençler... Anarşist ama gene biraz edebiyatı okumaya şuna buna meraklıydılar. Şimdiki gençler uslular ama bu alt şeylerden uzaklar.
Tabii anarşist olmasınlar ama okuma yazmadan da vazgeçmesinler.
Onda vazgeçmesinler yani. Elbette. Biraz yani edebiyattan, tarihten, sosyal bilgilerden biraz haberdar olmaları icap eder. En azından bu konulara ilgili olan, iddialı olan kimselerin Osmanlıcadan anlaması lazım.
Biz eskiden entelektüelden vazgeçtik. Hani işte entel diye eleştirilirdi insanlar. Entel olmalarına bile razı olduk neredeyse.
Yani yaşlı başlı bir akrabamız babasından, dedesinden kalma bir mektup bulmuş. Onu bana okutuyor. Yani
şahıs özel için bir şey bir de
ayıp
yani.
Ayıp değil ama yani mektubu bana okutuyor. Okuyamıyor çünkü. Ama bu dedesini yazdığı bir mektup. Yani evrak metruk arasında çıkmış. Ki bizler bu aile arşivine çok meraklı değiliz ama bunlar önemli şeyler. Yani bu saklanması. Bu niçin böyle olsun yani?
Şu galiba hani biz İngilizce öğrenmesinler, Fransızca öğrenmesinler ya da 3 dil, 5 dil bilmesinler demiyoruz. Bu
efendim,
zenginliktir.
Osmanlıca öğrenmeyi yani Osmanlıca biliyorsunuz Fransızca dersi Osmanlılar zamanında mekteplere mecburi ders olarak kondu. Hem de ilkokullarda bile vardı. Benim babaannem ilkokul Zühtüpaşa Mektebi İbtidaisinde okumuş, Fransızca okumuş. Daha düşün, ilkokulda biz okumadık ilkokulda İngilizce.
Yok, biz orta eğitimde.
Ama babaannem benim o ilkokulda. Ben Rüşdiye mezunları gördüm. Ortaokul mezunları Fransızca derdini anlatabiliyordu. Evet, çok mükemmel. Ben konuşamaz. Belki kitap ama.
Ama belki pratik imkanı olmadığı için.
Olmadığı için. Düşünün. Hı. Bir kazada, Anadolu'nun kazalarında Rüşdiye'ler vardır. Rüşdiye Ortaokul. Her vilayette idadi lise vardır. Kazalarda Rüşdiye vardır Osmanlılar'da. Köylerde bile ilkokul var. Düşünün, bunlar Fransızca okuyorlardı. Yani Osmanlı Devleti yabancı dili yasaklamamış. Hı. Bilakis koymuş, mecbur tutmuş. Hı. Herkes okuyacaktı. Hatta babaannem derdi ki, annem istemezdi benim Fransızca öğrenmemi. Biraz mutasip bir hanımmış. Dedeme demiş ki, ben bu çocuğun Fransızca okumasını istemiyorum. Git öğretmeniyle konuş. Dedem de hanımını kırmamış. Dedem daha ileri görüşlüydü hanımına göre. Kırmamış, gitmiş hocayla konuşmuş. Öyle demiş ki, bu umumi mi mecburi bir ders. Hı hı. Sizin kızınızı istisna edemeyiz. Hanım, gittim, bizim kızı istisna etmiyorlar demiş. Yani o zaman
görevimi yaptım, seni kırmadım ama.
Şimdi onun için yani Osmanlıca öğrenmek bir ecnebi dili öğrenmeye mani değil. Bilakis Osmanlıca öğrenmeye teşvik eden zaten aynısını söylüyor. Yani bizim tarihimizin kökleri aynı zamanda Fransızca'da da vardır, Rusça'da da vardır. Bu kaynaklara da ulaşmak icap eder. Ecnebi bir dil. Kaldı ki ecnebi dile istidadı olan bir kimse Osmanlıcayı daha kolay öğrenir. Daha kolay okur. Zaten kabiliyetli bir insan her şeyi yapabilir.
Dile kabiliyetliyse tabii. Özellikle. Şimdi Osmanlıcadan bahsettik. Zor bir dil midir? Yani Osmanlıca yazılması, okunması zor bir dil mi?
Efendim, Latin harflerine göre zorlukları vardır. Avantajları da vardır. Tabii Osmanlıca Türkçe şu anda milletin yazıp konuştuğu zaten 200-300 kelimelik bir dil. Ama Osmanlıca tabii daha zengin daha kelime hazinesi olan bir dildir. Arapça, Farsça kelimeler vardır. Bazı harfler okunur, yazılır ama okunmaz. Bazıları yazılmaz ama okunur. Yani bu, ama alışan bir kimse için matematik gibi. Yani bazı formülleri siz kafanıza yerleştirdiğiniz zaman bu çok kolay. Ya mesela ben hareket denilen yazıları hareketinden daha zor okurum. Hareketi benim için daha kolay. Bazıları için de siz onları nasıl okuyorsunuz?
Evet,
hareketi yok
hareketi
diyorlar.
Yok, evet.
Alıştığınız zaman çok kolay okunuyor. Stenografiktir. Sağdan sola yazıldığı için insanın dengesine uygundur. Soldan sağa yazı uygun değildir. Mesela İbrani alfabesi de sağdan sola yazılır. Arap alfabesi gibi. Süryanice de böyledir. Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi hep sağdan soladır. Japon, Çin alfabeleri de sağdan soladır. Bir tek Latin alfabesi soldan sağdır. Yani insan şeyine uygundur. Sağdan soladır insanın. Dünyanın dönüşüyle de alakalı. Sonra birbirine bağlıdır. Yuvarlaktır, gözleri yormaz. Onun için eski insanlarda gözlük takan sayısı çok azdı. Şimdi gözlük takmayan yok. Harfler köşeli değildir, yuvarlaktır ve stenografiktir. Çok süratli yazılır ve çeşitli yazı türleri çıkarılabilir. Şifreli yazı çıkarılabilir mesela. Yani Osmanlıca bu şeysi vardır. İsteyen bunu gayet güzel öğrenir. Ben örneklerini biliyorum. Yani kendi kendine bu sırf Osmanlıca dersleri kitaplarıyla Osmanlıca okuyanları biliyorum. Ama bunun şartı var. Bir kere gayret edeceksiniz, ciddiye alacaksınız ve egzersiz yapacaksınız. Bir şeyi iyi yapmak çok yapmakta olur. Ne kadar çok okursanız o kadar çok Osmanlıcanız ilerler. Yani biz de bunu mektepte öğrenmedik. Evet, hocalar bize yardım etti ama daha ziyade kendi kendimize öğrendik.
Çaba
bu
gerek
zor bir şey değil. Yani bu mümkün ama işte dediğim gibi tarihi hadiseleri doğru algılamak için de bir takım altyapıya ihtiyaç var.
Yani sadece okuyup yazmak da yetmiyor.
Yetmiyor tabii.
O coğrafyadan bahsedersek, hani geniş bir coğrafya Osmanlı coğrafyası, okuma yazma oranlarıyla ilgili notlarımız
evet,
var.
Evet, bunda
mı?
Da şu anda istatistikler yanımda yok ama yani bu da burada da bir yaygın yanlış kanaat var. Osmanlılarda okuma yazma oranı çok düşüktü. Öyle değildi. Osmanlılarda okuma yazma oranı bugünkünden düşük değildi. Fakat şöyle ki, okuma yazmadan ne anladığınıza bakar. O zamanlar Osmanlı Devleti zamanında köylerde bile okuma yazma öğreten mektepler vardı. Şimdiki gibi böyle tam teçhizatlı bir mektep. Devletin gönderdiği bir memur, hademe, müdür, teşkilat aranmadığı için o zaman okumuş yazmış bir kimse caminin bir odasında mektep açıyor. Talebeler oraya gönderiliyor. Talebeye okuma, yazma, hesap, zaruri bilgiler öğretiyor.
Peki bunu öğreten kişi şimdi mesela bakanlığa bağlı öğretmen.
Hayır. Köylü bunu tutuyor. Mahalleli bunu tutuyor.
Yani biz bir mahalleli tabii, olarak bir araya geliyoruz.
Evet, diyorsunuz filanca bu işlerden anlar. İyi de bir adam. Çocukla da iyi davranır. Kültürlü de bir adam. Öğretmen olarak tutalım diyoruz. Hatta bazıları gönüllü yapıyor. Ben bazı köylerde gördüm. Yaşlı gönüllü insanlar öğretmenlik yapıyor. Vaktiyle öğretmenler yok. Öğretmen yoktu her köyde.
Meşgale.
Tabii o zamanki okullarda ne okutuluyor Osmanlılar'da? Kur'an-ı Kerim okuma öğretiliyor önce. Herkes Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu okuma yazma değil midir? Sonra bir miktar hesap öğretiliyor. Toplama, çıkartma, çarpma gibi. Bir takım hayat bilgisinden zaruri bilgiler öğretiliyor kendisine. Güneşte, aydı gibi. Sonra inşa dersinde de okuma ve yazma öğretiliyor. Yani hareketsiz yazıyı okuma ve yazma öğretiliyor. İlkokullarda bu öğretiliyor. Ama şimdiki ilkokul ders müfredatına kadar belki yaygın olmayabilir. Ama okuma yazma. Ha şu var. Çocuğunu göndermeyebilir adam. Önemsemeyebilir.
Zorunluluk yok.
O şahsi bir durum tabii ki. İkincisi göçebeler çok o zaman. Göçebelerde böyle bir okul kurmak kolay değil. Yani köylerde mümkün de göçebelerde mümkün değil. Fakat Sultan II. Mahmud'un bir fermanı var. Çocukları ilkokula göndermeden, ilkokul derslerini almadan çıraklığa vermek yasaklanmış.
Yani meslek sahibi olmak istiyorsa...
İstiyorsa mutlaka ilkokulu okuyacak.
O yüzden de belki erkek çocuklar evet. daha çok gönderiliyor.
Evet, tabii kız çocukları da göndermediği söylemez. Çünkü evde eğitim diye bir usul var. Hı-hı. Yani evde eğitimde de çok kız çocuklarının belli bir kültürü ulaştığını... Mesela ben çok Osmanlı devrinden kalma kadın gördüm. Hepsinin okuma yazması, hesaptan kültürü vardı. Peki, köylerde yaşayanlar da böyleydi.
Derler ki okur ama yazamaz. Çünkü yazmak daha zor.
Şöyle, okumak ayrıdır eski dilde, yazmak ayrıdır. Bir kimse okuyabilir... Ama yazı yazmak için de inşa dersi alması lazım. İnşa dersini almazsa yazı yazamaz. Yazar da o yazısı imla hatalarıyla dolu olur. Yani okursunuz siz o yazıyı. Ama yani gülersiniz en azından. Olur mu dersiniz yani bu da böyle denir mi? Bu da buraya da böyle yazılır mı dersiniz. Ama yazı yazar ama çok kötü yazar. Mutlaka inşa dersi görmesi lazım. Yazı dersi görmesi lazım yani. Yazı dersi gören kimse yazabilir. Ama yazı dersi görmeyen okuyabilir. Yani onun için ben Salnamede yıllıkta yani Osmanlı yıllıkları çıkarılırdı. Her yerin şehirlerin özellikleri, nüfusları, üretimleri anlatılırdı o yıllıklarda. Askeri yıllıklar, harici yıllıklar ama bir de il yıllıkları var. İzmir il yıllığı bir iş için baktım. İzmir il yıllığında nüfus İzmir'deki ilkokul sayısı. Günümüzdeki nüfus ve ilkokul sayısını aldım. Baktım karşılaştırdım kişi başına düşen okul sayısı o zaman daha fazla ilkokul sayısı.
Şimdikten
kişi başına düşer. Evet. Öyle atacaksın. Sayı olarak az ama o zaman İzmir nüfusu...
Tabii zaten astronomudur. Nüfus için hazırlanıyor.
Mesela okul. Müslüman okulları var, Yahudi okulları var, Ermeni okulları var, Hristiyan okulları hepsini topladım. Hı-hı. Bugünkü şeyi nüfusa vurduğum zaman o zaman kişi başına düşen ilkokul sayısı şimdikinden fazla. Bunu da gördüm.
Enteresan. Önümüzdeki haftalarda bu konuya devam edelim. Devam Özellikle edelim. Bu şifreli yazılardan, kütüphanelerden konuşalım. Çünkü evet. öyle büyük kütüphanelerden tabii. bahsediliyor ki evet. bu coğrafya içinde. Şimdi pek çoğu yok bile.
Yok, evet, tabii.
Özellikle de şimdi savaş olan bir coğrafyada bu Doğru. kütüphanelerin heba edildiğini, evet. özellikle yakılıp yıkıldığını evet. konuşuyoruz. İçimiz sızlıyor. Biraz bunları konuşalım.
İnşallah.
Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikteydi efendim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere.